İstanbul Hatırası Ahmet Ümit Everest Yayınları 1. Basım Haziran 2010 Bu kitap 561 sayfadır. 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 16 Haziran 2011. Okuyan İris Gür. Bizantyon'dan İstanbul'a uzanan heyecan yüklü bir serüven. Sarayburnu'nda Atatürk heykelinin ayaklarının dibinde bir ceset. Avuçlarında antik bir para. Ama ne bu ceset son kurban, ne de bu antik para son sikke. 7 kurban, 7 hükümdar, 7 sikke, 7 kadim mekan. Ve tek bir gerçek. Bu şehrin gizemli tarihi. Şehre bakıyorduk denizden. Sisler içindeydi İstanbul. Sisler içinde deniz. Sisler içinde teknemiz. Sultanahmet'in minareleriydi görülen, Ayasofya'nın kubbesi, Topkapı Sarayı'nın kuleleri. Hiç yağmalanmamış, yıkılmamış, kirletilmemiş gibiydi şehir. Bembeyaz bir sisle örtmüştü doğa, ne varsa görüntüyü çirkinleştiren. Güneş doğmadan bir anlığına beliren bir hayal gibi, büyülü bir bulut gibi, bir masal imgesi gibi, yeni kurulmuş bir kent gibi, taze bir başlangıç gibi, genç, umutlu, güzel. İstanbul'a bakıyorduk denizden. Ölülerimizin yüzlerine bakıyorduk. Onların gözlerindeki kendi kederimize, çaresizliğimize bakıyorduk. Avuçlarımızda büyüyen zavallılığa, kanımızda filizlenen korkaklığa. Elimizden alınan hayata bakıyorduk. Güneşli günlerimize, umut dolu sabahlara, eğlenceli bahar akşamlarına. Sönen anılarımıza bakıyorduk. Ölen hayallerimize, yıkılan düşlerimize. Sönen anılarımızı, ölen hayallerimizi, yıkılan düşlerimizi yüklenip, yorgun bir şilep gibi bizden uzaklaşan şehrimize. Şehrimizle birlikte yitirdiğimiz kendimize bakıyorduk. Ahmet Ümit, 1960'da Gaziantep'te doğdu. 1983'te Marmara Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünü bitirdi. 1985-1986 yıllarında Moskova'da Sosyal Bilimler Akademisi'nde siyaset eğitimi gördü. İlk kitabı 1989'da yayımlanan Sokağın Zulası adlı şiir kitabıdır. 1992'de ilk öykü kitabı Çıplak Ayaklıydı Gece yayımlandı. Bunu 1994'te Bir Ses Böler Geceyi, 1999'da Agatha'nın Anahtarı, 2002'de Şeytan Ayrıntıda Gizlidir adlı polisiye öykü kitapları izledi. 1995'te hem çocuklara hem de büyüklere yönelik Masal Masal içinde ve 2008'de yayımlanan Olmayan Ülke ile farklı bir tarz denedi. 1996'da yazdığı ilk roman Sis ve Gece polisiye edebiyatta bir başyapıt olarak değerlendirildi. Bu romanın ardından 1998'de Kar Kokusu, 2000'de Patasana, 2002'de Kukla yayımlandı. Bu kitapları Ninatta'nın Bileziği, İnsan Ruhunun Haritası, Beyoğlu Rapsodisi, Kavim, Bab-ı Esrar adlı kitapları izledi. Ahmet Ümit'in yayımlanmış iki adette çizgi romanı bulunmaktadır. Başkomiser Nevzat, Çiçekçinin Ölümü, Başkomiser Nevzat, Tapınak Fahişeleri, Davulcu Davut'u Kim Öldürdü adlı eseri de Everest Yayınları tarafından çizgi roman olarak yayına hazırlanmaktadır. Sevgili arkadaşım Ali Taygun'un değerli anısına teşekkür. İstanbul Hatırası'nın yazılma sürecinde Roma, Doğu Roma, Osmanlı sikkeleri ve tarihi konusunda önemli bilgiler sunan Profesör Doktor Oğuz Tekin'e, kriminalistik hakkında değerli fikirleriyle beni aydınlatan adli tıp uzmanı Doktor Suat Bengidal'a, Adana Cinayet Büro Amiri Şehmuz Akdemir'e, Topkapı Sarayı ile ilgili derin bilgilerini paylaşma cömertliğini gösteren Topkapı Müzesi eski müdüresi Doktor Filiz Çağman'a, Ayasofya Müzesi Müdürü Haluk Dursun'a, Ayasofya Müzesi Müdür Yardımcısı Halil Akça'ya, arkeolog Defne Teka'ya, arkeolog Tülay Urun'a, Doktor Meltem Doğan Alpaslan'a, cerrahlık konusunda önemli ayrıntılardan haberdar olmamı sağlayan Doktor Hüseyin Meşe'ye, hukuk bilgileriyle önemli katkılarda bulunan sevgili arkadaşlarım Avukat Mehmet Ata Uçum ve Avukat Hatice Uçum'a, Jaco papağanları konusunda önemli bilgiler veren veteriner hekim Halil Aykın'a, sit alanlarıyla ilgili konularda açıklayıcı bilgiler sunan Mimar Nazir Korkmaz'a, verdiği dini bilgiler için Hüseyin Erek'e, tasavvuf konusundaki aydınlatıcı fikirleri için Mustafa Alagöz'e, desteğini hep yanımda hissettiğim Doğan Kitap Kurumsal İletişim Müdürü Özlem Yaşarlara, İstanbul Hatırası'nın ilk bölümlerini okuyup görüşlerini benimle paylaşan Doğan Kitap'ın değerli editörü Deniz Yüce Başarır'a, Balat semti konusunda önemli bilgiler veren Kadir Turan ile Murat Aksu'ya, Yunanca isimler hakkında yardımcı olan Anna Maria Aslanoğlu'na, romanlarımın ilk okurları, ilk eleştirmenleri olan sevgili dostlarım Figen Bitirim, Kemal Koçak, Erdinç Çekiç, Erhan Çekiç, Oral Esen, Ayhan Bozkurt, Ali Arda'ya ve eşim Vildan Ümit'le kızım Gül Ümit Gürak'a, damadım Gürkan Gürak'a sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Bu değerli insanların katkısı olmasaydı bu romanda olmazdı. Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul. Yahya Kemal. Bizantyon, Kral Bizas'ın efsanevi kenti. Tanrı krala bakıyordu. Kutsanma töreniydi. Şükran günü, bedel anı, saygı zamanı. Tanrı kutsal bir armağan olarak sunmuştu bir kartal başı gibi denize uzanan bu güzel ülkeyi onlara. Rüzgar büyülü bir güçle doldurmuştu gemilerinin yelkenlerini. Toprak doğurgan bir kadın gibi ekilen tohumları nefis yemişlere dönüştürmüştü. Deniz cömert bir bahçe olup balıkların en lezzetlisini vermişti onlara. Tanrı belayı uzak tutmuştu halkından. Şimdi sıra ondaydı. Kral olmanın gereğini yerine getirmeli, üzerine düşeni yapmalı, sözünü tutmalıydı. Enli keskin kılıcını kavradı. Tanrı krala bakıyordu. Küçük alan süt mavisi bir aydınlıkla kaplanmıştı. Ortalık deniz kokuyordu. Ateş gibi yanan geniş alnında nemli bir serinlik hissetti. Aynı serinliği sunağın yanında bekleyen genç boğa da hissetti. Hayvanın bütün bedeni ürperdi. Genç boğayı güçlükle zapt eden dört savaşçının dördü de ürperdi. Boğanın bir adım gerisindeki kahin de ürperdi. Ama kral ürpermedi. Ne rüzgarın görünmez dokunuşuna aldırdı, ne tüyleri diken diken eden serinliğe. Kılıcını usulca kaldırarak yaklaştı. Tanrı krala bakıyordu. Kral huzura varınca durdu, saygıyla başını kaldırdı. Tanrı'nın elindeki üç uçlu yabaya dikti gözlerini. Bir vuruşta koca ülkeyi denizin dibine yollayan o korkunç silaha. Yüreğindeki saygı korkuya dönüştü. Bakışlarını hızla kaçırdı Tanrı'dan. Bir an meydanda her şey durdu. Denizden esen rüzgar, siyah derisi öfkeyle seyiren boğa, boğayı tutan askerler. Bir an ürkütücü bir sessizlik çöktü her yana. Biraz daha beklerse bu sessizlik kalıcı bir lanete dönüşecek. Biraz daha beklerse Tanrı'yı öfkelendirecekti. Hemen söze başlamalıydı. Daha fazla beklemek olmazdı. "Ey Poseidon!" diye gürledi itaatkar bir sesle. "Ey denizlerin, yer sarsıntılarının, atların tanrısı! Ey Kronos ile Rhea'nın oğlu! Ey Zeus'un ve Hades'in kardeşi! Ey ölümsüzlerin en güçlüsü! Ey en güçlülerin ölümsüzü! Sana binlerce şükür, sana binlerce saygı, sana binlerce sevgi! Sen ki bizden yüz çevirmedin, sen ki Megara'dan yola çıktığımızdan beri bizi yalnız bırakmadın, sen ki her zaman yazgımıza yoldaşlık ettin, öfkeni üzerimizde denemedin, fırtınalarını gemilerimizin önüne çıkarmadın, güçlü yabanı bize karşı kullanmadın, denizleri uysal, merhametli ve bereketli kıldın. Ey tanrıların en görkemlisi, ey denizlerin mutlak hakimi, ey Megaralı göçmenlerin koruyucusu, sen olmasaydın üç yanı denizlerle çevrili bu ülkeyi bulamazdık. Sen olmasaydın bu bereketli toprakların üzerinde bir anıt gibi yükselen genç kentimizi kuramazdık. Sen olmasaydın karada da denizde de var olamazdık. Sen ki bizi kendi çocukların gibi sevdin. Sen ki bize acıdın, bize şefkat gösterdin, bizi savundun. Biz de sana şükranlarımızı bu boğayı kurban ederek sunmak istiyoruz. Lütfen adağımızı kabul et. Lütfen bugüne kadar yaptığın gibi bundan sonra da bize acı, bizi koru, bizi gözet. Lütfen öteki tanrıların da bize acımasını sağla. Çünkü sen bizi en çok sevensin. Çünkü sen güçlüsün, çünkü sen adilsin. Tanrı sanki bu sözleri duymamış gibi ateş saçan gözlerle bakmayı sürdürüyordu bu genç ülkenin genç kralı Bizas'a. Kral hiç üzülmedi Tanrı'nın bu kayıtsız tavrına. Saygısını zerrece yitirmeden diz çöktü, boyun eğdi, selam verdi. Sonra usulca doğruldu. Hedefinden emin bir savaşçı gibi dört askerin güçlükle zapt ettiği siyah boğaya yöneldi. Boğa kendisine doğru yürüyen kraldan önce kılıcını fark etti. Güneş sanki yaklaşmakta olan felaketi haber vermek istercesine ışıklarını kılıcın parlak yüzeyinden vahşi hayvanın gözlerine yansıttı. İplerle bağlandığı için huzursuz olan boğa iyice gerginleşti. Bu her yanına deniz kokusunun sindiği küçük meydandan kaçmak, bu iplerden gözlerine vuran bu parıltıdan kurtulmak istedi. Askerleri de sürükleyerek bu cendereden çıkmaya çabaladı. Ama dört savaşçı izin vermedi ona. Sımsıkı sarıldılar güçlü hayvanı tutan iplere. Tanrı kral Bizas'a bakıyordu. Bizas usulca boğaya yaklaştı. Kralın kokusunu alan boğa daha çok sinirlendi. Öfkeyle burnundan solumaya başladı. Askerler hayvanı zapt etmekte artık güçlük çekiyorlardı. Akacak kanı toplamak için elinde toprak bir çanak tutan kahin dualara başlamıştı çoktan. Bizas görkemli, güzel hayvanın önünde durdu. Ama kılıcını kullanmadan, boğayı Tanrı'ya kendi elleriyle sunmadan saygıyla kurbanına baktı. Boğa da gözlerini ona dikmişti. Olacakları anlamak istercesine gergin bir merakla bakıyordu. Nasıl ki Tanrı'yı bekletmek olmazsa, kurbanı da bekletmek olmazdı. Kral, keskin, enli kılıcının kabzasını yeniden sıkı sıkıya kavradı. Boğaya doğru bir adım attı. Elindeki kılıcı alttan boğanın gırtlağına çaldı. Kan, kahinin tuttuğu çanağı fışkırırken boğa öylece kaldı. Çok sürmedi, birden acıyla irkildi, bütün gücüyle ileri atılmak istedi. Eğer boş bulunsalar, dört askeri de peşi sıra sürükleyip, kanını etrafa saçarak, takati tükenene kadar kaçacaktı. Ama kaslı kollar yine izin vermedi. Hayvan kısa sürede gücünü yitirdi. Önce titreyen dizlerinin üzerine çöktü, sonra gürültüyle sağ yanına yıkıldı. Tanrı krala bakıyordu. Kral artık umursamıyordu Tanrı'yı. Üzerine sıçrayan kanın etkisi mi, kadim bir güdü mü bilinmez, bakışları az önce öldürdüğü boğaya takılı kalmıştı. Boğanın gözleri artık öfkeli değildi, sadece şaşkındı, bir parçada mahzun. Kral pişman değildi yaptığına, görevini yerine getirmiş birinin huzuru vardı yüreğinde. Ama nedense o da bakışlarını kurbanın donuklaşan siyah gözlerinden bir türlü alamıyordu. Adamı Atatürk'e kurban mı ettiler diyorsun? Kurbanın siyah gözleri Atatürk'e takılıp kalmıştı. 50 yaşlarında gösteriyordu. Kolları yukarı uzatılmış, avuç içleri birbirine bakacak şekilde elleri naylon iple bileklerinden bağlanmıştı. İki yana açılmış ayakları deniz yerine çevriliydi. Gümüş renkli, dalgasız, uzun saçları yerdeki mermerin üzerine yayılmış taba rengi deri ceketinin yakasıyla bej gömleğinin göğsü kurumuş kandan siyahlaşmıştı. İnce kırçıl bir sakalın süslediği çenesi göğsüne düşmese muhtemelen adamın ölümüne neden olan boğazındaki derin kesiği rahatlıkla görebilecektim. Bu tür manzaralarla defalarca karşılaşmış olmama rağmen daha sabahın ilk saatleri olduğundan mı yoksa artık yaşlanmaya başladığımdan mı bilinmez nedense cesede bakmak canımı sıktı. Rengi giderek açılan denize döndüm. İki çilekeş şehir atları vapuru, denizin iki ağır işçisi, usulca kıpırdanan maviliğin üzerinde köpükten şeritler bırakarak hemen önümden geçtiler. İnce bir esinti vardı saray burnunda. Süt mavisi bir aydınlık. Ortalık mis gibi deniz kokuyordu. Arkamızda asfalt bir yolla ayrılan sarayın eteklerindeki ağaçlar çiçeğe durmuştu çoktan. Eski güzel günleri anımsar gibi oldum, çocukluğumun İstanbul'unu. Yarım yamalak görüntüler, tamamlanmamış sesler, olay parçacıkları. Hayır, bir tek anı bile canlanmadı belleğimde. Ansızın bir bakışın ağırlığını hissettim üzerimde. Başımı kaldırdım, onunla göz göze geldim. Solmakta olan bir yarım ay gökyüzünden beni süzüyordu. Solmakta dedim ama sanki yeni doğuyormuş gibi an be an belirginleşiyordu çizgileri. Üşüdüm, içim ürperdi. Bakışlarımı yarım aydan kaçırıp pardösümün yakasını kaldırdım. Bu bir rastlantı mı? Ses küçük meydanda hafifçe yankılandı. Denizin kıpırtıları arasında yitip gitti. Sesin sahibi bizim delişmen Ali'ydi. Gözlerini Atatürk'ün Tunç'tan heykeline dikmişti. Soruyu kime sorduğu belli değildi. Zeynep benden önce davrandı. Neymiş o rastlantı olan? Önemli bir ayrıntımı kaçırdım endişesi vardı güzel yüzünde. Ali elindeki cızırdayan telsizde Atatürk anıtını gösterdi. Kurbanın diyorum, böyle heykelin önüne bırakılması. Soru dolu gözlerini bana çevirdi. Ne diyorsunuz başkomiserim, bu bir rastlantı mı? Yanıtı bilmiyordum, heykele yaklaştım. Sivil giysiler içindeki Mustafa Kemal, elleri belinde, gözleri mavi sularda, derin düşüncelere dalıp gitmişti. Benden ses çıkmayınca, ne yani diye sürdürdü tartışmayı Zeynep. Adamı Atatürk'e kurban mı ettiler diyorsun? Olamaz mı? Sıradan bir olaydan bahsediyor gibi sakin çıkmıştı Ali'nin sesi. Ne manyaklar var bu memlekette. Haklıydı ama Mustafa Kemal'e insan kurban edildiğini bugüne kadar hiç duymamıştım. Sanmıyorum diye mırıldandı Zeynep yeniden maktulü incelemeye başlarken. Bence tümüyle rastlantı. Eğer maktul kurban edilmiş olsaydı onu burada öldürürlerdi. Plastik eldiven geçirilmiş sağ eliyle cesedin başının altındaki mermer zemini gösterdi. Hiç kan lekesi yok. Öldürdükten sonra buraya taşımışlar. Bu cinayetin Atatürk'le ilgisi olduğunu sanmıyorum. Bilmiyorum. Tartışmayı sürdürmeye niyetlenen Ali'nin sözü suları yararak geçmekte olan arabalı vapurun düdüğüyle bölündü. Antik çağlardan kalmış vahşi bir hayvanın kederli haykırışını andıran vapurun boğuk çığlığı sabahın sessizliğinde hızla sönerken burada bir şey var diyen Zeynep'in sesi duyuldu. Cesedin bileklerinden bağlanmış ellerinin içindeki bir nesneyi çıkarmaya çalışıyordu. Metal bir şey. Tamam, aldım işte. Bakışlarımız Zeynep'in işaret parmağıyla baş parmağı arasında tuttuğu yuvarlak metale takılı kalmıştı. Bu bir para diye mırıldandı Zeynep. Antik bir paraya benziyor. Ali sikkenin üzerindekileri okumaya çalıştı. Kenarında bir yazı var, ortasında da şekiller. Ne bunlar ya? Bizim kartal gözlü Ali'nin bile güçlükle seçebildiği metal paranın üzerindeki şekilleri gözlüksüz görebilmem mümkün değildi. Ceketimin iç cebindeki yakın gözlüğümü çıkarmaya hazırlanıyordum ki Zeynep'in açıklamasıyla buna gerek kalmadı. Yıldız değil mi bu? Şu da ay. Hayretten açılmış gözlerini bana çevirdi. Evet, ay var başkomiserim, ortasında da bir yıldız. Duraksadı, sonra tuhaf bir sesle mırıldandı. Tıpkı bayrağımızdaki gibi. İstanbul'un ilk adı Bizantyon. Karanlık laboratuvarın penceresiz duvarındaki perdeye yansımıştı sikkenin aydınlık görüntüsü. Ağzı yukarı dönük, yarım ayın ortasında, kenar çizgileri biraz silikleşse de görkeminden pek bir şey kaybetmeden binlerce yıldır parıldayan yıldıza bakıyordum. Madeni paranın üzerinde 9 harften oluşmuş bir sözcük hem ayı hem de yıldızı kuşatmıştı. Hangi dilde bu yazı? Elindeki uzun cetvelle sikkenin üzerindeki sözcüğü gösteriyordu Zeynep. Türkçe değil, Rusça galiba. Hayır dedim kesin bir tavırla. Yunanca. Bu Yunan alfabesi. Sadece Zeynep değil, yanımda dikilmekte olan Ali de dönüp baktı. Nereden biliyordum? Yunanca alfabeyi Dimitri amcanın evinde öğrendim. Patrikhanede papazdı. Karısı Sula'yla Balat'ta bizim evin karşısındaki bahçeli evde otururlardı. Hiç çocukları olmamıştı. Rahatça girer çıkardım evlerini. Yunanistan'dan gelen resimli kitaplar vardı. Onlara bakarken çözdüm Yunan alfabesini. Çözdüm dediysem eskiden, şimdi harfleri karıştırıyorum. Ama bu kadarını okuyabilirim. Peki ne yazıyor orada başkomiserim diyerek merakla sordu Zeynep. Gözleri hala sikkenin üzerindeki kabartma yazıya dikiliydi. Perdeye yaklaşarak harfleri gösterdim. Siz de okuyabilirsiniz. Bizantiyon yazıyor. Çözemeyeceği bir problemle karşılaşmış gibi tasalı bir sesle mırıldandı Ali. Bizans'la mı ilgili? Zeynep'in gözleri de aynı soru dolu ifadeyle kısılmıştı. Ne diye söylendim? Bilmiyorum, demeyin sakın. Önce bir anlam veremediler bu tepkime. Sonra önemli bir hata yapmışlar gibi bakışlarını kaçırdılar. Sahiden bilmiyor musunuz? Yapmayın çocuklar. Bizantiyon yahu, Bizantiyon. Üzerinde yaşadığınız şehrin İstanbul'un ilk adı. Ali ezikliğini derin bir sessizliğin ardına gizlerken Zeynep kendini savunacak oldu. İstanbul'un ilk adı Konstantinopolis değil miydi? Hayal kırıklığına uğramış gibi başımı salladım. Tabii değil. İstanbul'un ilk adı Bizantiyon. Konstantinopolis adını yüzlerce yıl sonra aldı. Ansızın perdedeki görüntü değişti. Bir kadın büstü belirdi gözlerimizin önünde. Kadın profilden görünüyordu. Saçları başının arkasında toplanmıştı. Yüz hatları oldukça belirgindi. Bu sikkenin arka yüzüydü. Biraz da benim tarih vaazımdan kurtulmak için görüntüyü değiştirmiş olan Ali, bu kadın da Bizant mı, Bizans mı diyecek oldu ama sözcüğün devamını getiremedi. Baltayı taşa vurmuştu yine. Ya neydi şu isim başkomiserim? Yarı şaka, yarı ciddi, sertçe tekrarladım. Bizantiyon Ali, Bizantiyon. Ha işte diye kıs kıs güldü yardımcım. Bu kadın da Bizantiyon prensesi olmalı herhalde. Bundan pek emin değildim. Bir süre üçümüz de sessizce perdedeki kadını izledik. Sonunda bilmiyorum diyerek duvardaki ışık düğmesine yöneldim. Bu konuda ben de en az sizin kadar cahilim. En iyisi bir uzmanla konuşmak. Floresanların çiğ ışığı odayı aydınlatınca perdedeki antik kadının görüntüsü kayboldu. Aynı anda laboratuvarda duymaya hiç de alışkın olmadığım güzel bir koku çalındı burnuma. İşte oradaydılar. Zeynep'in masasının üzerinde gösterişsiz bir vazonun içinde duran lila rengi sümbüllerden geliyordu bu koku. Ne kadar güzel çiçekler diye mırıldandım. Kim getirdi bunları? Soruyu Zeynep'e sormuştum ama Ali'nin yüzünün kızardığını gördüm. Zeynep ise büyük bir rahatlıkla, hatta gururla yanıtladı. Ali getirdi başkomiserim. İşte bu gerçekten de büyük sürprizdi. Bizim kaba saba Ali her fırsatta didiştiği Zeynep'e çiçek getirecek. Şaşkınlıkla yardımcıma baktım. Yüzündeki kızıllık iyice koyulaştı. Göz göze gelmemek için bakışlarını kaçırdı. Biraz takılayım şuna diye geçti içimden ama şu mahcup haliyle öyle sevimliydi ki köftehor yapamadım. Güzel çiçeklermiş diyerek konuyu kapatıp Zeynep'e döndüm. Bu davayla ilgili uzmanlar bulmamız gerek. Tarihçiler, sikkelerden anlayan bilim adamları, bizi aydınlatacak kişiler. Derhal araştırırım başkomiserim. Konunun değişmiş olmasından Ali de memnundu. Sikke uzmanlarından başlayalım diye hevesle katıldı konuşmaya. O paranın üzerindeki ay yıldızla cesedin Atatürk heykelinin dibine bırakılması arasında bir bağlantı olmalı. Yardımcımın takıldığı nokta da önemliydi. Binlerce yıl önce basılmış bir paranın üzerindeki ay yıldız ve Mustafa Kemal. Ne yani, şimdi bu politik bir mesaj mıydı? Katil ya da katiller sıradan insanlar değil de amaçlarına cinayet işleyerek varmak isteyen teröristler miydi? Bu ihtimal bana pek mantıklı gelmiyordu. Çünkü bugüne kadar sağdan ya da soldan hiçbir terörist grup bu tür bir yöntem kullanmamıştı. Eylemleri son derece açık ve somut hedeflere yönelik olurdu. Tabii arkalarında onları gizlice yönlendiren istihbarat örgütleri yoksa. Hiçbir zaman siyasi şubede çalışmadım ama terör gruplarının büyük bölümünün istihbarat örgütleri tarafından yönlendirildiğini biliyordum. Oo, bütün takım buradaymış diyen şefin sesiyle kapıya döndüm. Olay yeri incelemenin acar komiseri laboratuvarın eşiğinde dikilmiş neşeyle bizi süzüyordu. Ama içeride ağır bir havanın hakim olduğunu fark edince anında ciddileşti. Ben de size bakıyordum başkomiserim. Maktulün kimliği belli oldu da. Bu iyi haberdi işte. Nüfus kağıdını mı buldunuz? Elindeki delil poşetiyle yaklaştı. Cüzdanını bulduk başkomiserim. Cinayet mahallinin 100 metre ilerisinde. Kimlik cüzdanın içindeydi. Yolda bir de parçalanmış cep telefonu vardı. Poşeti alırken sordum. Cep telefonuyla cüzdan aynı yerde miydi? Aynı yerde sayılır. Sarayburnu'ndan Eminönü'ne uzanan ana yolun kenarında. Sepetçiler kasrının önünde. Cüzdanla cep telefonun parçaları arasında sadece 10 metrelik bir mesafe vardı. Katiller atmış olmalı, cesedi bırakıp kaçarken. Ne söyleyeceğini bilmeme rağmen emin olmak için sordum. Katiller diyorsun, failin tek kişi olmadığından nasıl emin olabiliyorsun? Kurban taşınmış başkomiserim. Sizin de bildiğiniz gibi maktulün gırtlağını orada kesselerdi, ortalık mezbaya dönerdi. O cesedi de tek kişi taşıyamaz. Önemli bir meseleyi hatırlamış gibi merakla sordu. Etraftakilerle konuştunuz mu? Gören filan olmuş mu? Etraftakilerle konuşan Ali olduğu için soruyu da o yanıtladı. Yolun öteki tarafında garnizonda nöbet tutan askerler hiçbir şey görmemişler. Yandaki otopark görevlileri de. Kıyıda kafa çeken şarapçıların da olan bitenden haberi yok. Gecenin o saatinde Sarayburnu'nda bulunan herkese sorduk. Kimse bir şey görmemiş. Kendine açıklar gibi sessizce mırıldandı Şefik. Katiller profesyonel olmalı. Heykelin çevresinde de işe yarar ne bir iz vardı ne bir kanıt. Şefik'in sözleri aklıma yeniden bu cinayetin bir istihbarat örgütünün işi olabileceği ihtimalini getirdi. Fakat onlar kolay kolay mesaj bırakmazlardı. Tabii bizi yanlış yönlendirmek istemiyorlarsa. Peki neden Atatürk heykeli? Yine aynı soruyu dile getiriyordu bizim inatçı Ali. Tuhaf dedi Şefik. Hepimiz gibi o da yorum yapamıyordu. Gerçekten tuhaf. Katil bir mesaj mı vermek istiyor acaba? Saatlerce tartışabilirdik bu konuyu. Ama bir sonuca ulaşmamız imkansız görünüyordu. Özellikle de şu anda sahip olduğumuz verilerle. Akıl yürütmek yerine elimdeki poşetin içindekileri masanın üzerine döktüm. Hepimizin gözleri taba renkli bir cüzdanla iki parçaya ayrılmış cep telefonuna çevrildi. Cüzdan da güzelmiş. Adeta neşeli çıkmıştı Ali'nin sesi. Maktul zengin biriymiş anlaşılan. Orasını bilmem dedi Şefik cüzdandan taşan kağıt banknotları göstererek. Ama nakit para taşımayı seviyormuş. Tam 1225 lira var cüzdanda. Zeynep'in ilgisini çekmişti bu durum. Katil paraya dokunmamış mı? Sanmıyorum. Adamın üzerinde daha fazla para vardıysa onu bilmiyorum ama 1225 lira cüzdanın içindeydi. Paradan çok maktulün kimliği ilgilendiriyordu beni. İzleri silmekten korktuğum için sağ elimin iki parmağıyla mümkün olduğu kadar az noktaya dokunarak cüzdandaki kimlik kartını çıkarırken Zeynep akıl yürütmeyi sürdürdü. Bu durumda cinayet para yüzünden işlenmemiş gibi görünüyor. Yoksa katil ne kadar para varsa hepsini alırdı. Öyle görünüyor. Kimse Şefik'in son sözleriyle ilgilenmemişti. Üçümüz de pür dikkat parmaklarımın arasında duran kimlik kartına bakıyorduk. Kimlikteki fotoğrafta adamın kırçıl saçları daha kısaydı ama kuşkuya yer bırakmayacak kadar kurbanımıza benziyordu. Adı Necdet'ti, soyadı Denizel. 1959 yılının 12 Ağustos'unda İstanbul'da doğmuştu. Medeni halinin yanında bekar yazıyordu. Adam üniversitede öğretim üyesiymiş. Bakışlarımızın yeniden üzerinde toplandığını görünce cüzdandan masanın üzerine savrulmuş olan kartviziti gösterdi Şefik. Orada yazıyor Doktor Necdet Denizel, sanat tarihçisi, arkeolog. Üniversite hocalarının mütevazi kart vizitlerine hiç benzemiyordu Şefik'in gösterdiği kart. Dokunmadan bile oldukça pahalı bir kağıda basılmış olduğu anlaşılıyordu. Ama Ali kartla değil, maktulün mesleğiyle ilgilendi. Arkeolog ha? Anlaşılan kurban şu sizin Bizantiyon'la ilgileniyormuş başkomiserim. O zaman ilk ziyaret edeceğimiz yerde onun evi olmalı diye destekledim onu. Böylece hem Necdet Denizel hem de Bizantiyon hakkında bilgi sahibi oluruz. Bizantiyon? Öylece baka kalmıştı Şefik. Bizantiyon da ne? Ali küçümseyen gözlerle süzdü meslektaşını. Bilmiyorsun değil mi Şefik? Yazık, yazık sana. Bizantiyon üzerinde yaşadığın bu şehrin ilk adı. Neler olup bittiğini hala anlamayan Şefik'in zihni iyice karışırken Zeynep yetişti imdadına. Hani şu maktulün avucunda bulduğumuz sikke vardı ya, işte onun üzerinde yazıyor Bizantiyon. Birinci ayrımın sonu, sayfa 15.